Herkese merhabalar. Canlı yayınımıza katılan hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar herkese. Umarım herkes evindedir. Herkes sizlerle kalmaya devam ediyordur. Ben Kızlar Soruyor çalışanlarından Çağla Altınok. Bugün değerli bir bilenimiz ve hiçbir kez Ece'nin sorusunu cevapsız bırakmayan spor antrenörü Erhan Kara ile beraberiz. Hoş geldiniz Erhan Bey. Nasılsınız?
Hoş bulduk Çağla Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor karantina dönemi?
Valla dediğim gibi benim karantina günlerim biraz fazla yoğun geçiyor. Hem danışmanlığını vermeye devam ettiğim profesyonel sporcular olsun, hem genç çocuk sporcular olsun, aynı zamanda kendi aldığım ve kendi verdiğim eğitimler olsun, epey yoğun geçiyor açıkçası.
Güzel. Bizim KS canlarımızda sizlere çok değerli ve çok özel soruları var. Müsaadenizle ben sorulardan başlıyorum o zaman.
Tahmin ediyorum.
İlk sorumuz Curry adlı bir üyemizden geliyor. Demiş ki bu aralar 7-8 kilo aldım. Özellikle de göbek oldu. Ben de 8 kilonun hepsini göbekten aldım galiba. Göbek iletecek neler yapabilirim?
Şimdi açıkçası genelde hem gençler olsun hem sağlık için spor yapan egzersiz katılımcıları olsun. Genelde aslında insanların kafasında kilo alımıyla ilgili sadece bir noktadan aldığını düşünüyorlar ama aslında böyle bir şey genellikle söz konusu değil. Bunu şöyle anlatmaya çalışayım. İnsanların bilimsel anlamda DNA'larında bir büyürken genotip yapıları gelişir. Yani vücudunuzda bulunan gen yapılarıyla ilgili olaraktan biliyorsunuz bazılarımız yüzümüzden alırız. Bazılarımız işte karın bölgemizden, bazılarımız üst baldır bölgemizden. Eğer kadın olarak sporla uğraşan kişiyseniz ya da normal olarak hayatınıza devam eden bireyseniz basen bölgesinden alabilirsiniz. Yani aslında sadece bir noktadan aldığınız kilo varmış gibi düşünülür. Fakat aslında tek bir noktadan almıyor insanlar. Başka bölgelerinden de alırken sadece aynaya baktıklarında gözle görülür ve onları rahatsız eden kısmın işte kişiye göre değiştiği söz konusu. Yani birinde göbekteyken, birinde dediğim gibi basende, birinde yanakta, birinde gıdıkta, birinde dediğim gibi kalçada. Açıkçası burada göbek yağını eritecek neler yapabilirim noktasında benim cevaplayacağım tüm soruların sitede de girip baktığımda genç arkadaşlarımın, orta yaştaki arkadaşlarımın tamamının aslında sorduğu soruların ucu beslenmeye dayalı. Yani egzersizden önce beslenmeye dayalı. Çünkü egzersiz bilimi şunu söylüyor bu işte. Bu işin yani iyi bir antrene edildikten önce İşin aslında kişinin yani fiziksel anlamda değişmesinin %70'lik kısmı beslenme. %20'lik kısmı antrenman, %10'luk kısmı ise dinlenmeden geçiyor. Yani dünyanın en iyi sporcuları dahi bugün baktığınızda Mr. Olympia'ya hazırlanan kişiler vardır. Mr. Olympia'lar kimdir? Dünya üzerinde gördüğünüz o en büyük kütleli kas vücutları sahip kişiler var ya, onların hazırlandığı yarışma Mr. Olympia. Onların dahi vücutlarında belli bir oranda yağ var. Çünkü yağ olmazsa kişi zaten kası vücuda tutturamıyor. Yani kasın vücutta tutunması için zaten belli bir yağ olması gerekiyor. Dolayısıyla hani bir noktada göbekten sadece yağ eritmek için ne yapabilirim diye bir şey söz konusuysa eğer, beynimizde böyle bir algı varsa, bunu yapmanın ilk yöntemi beslenmeyi toparlamak. Kompleks karbonhidratları tüketerek doymuş yağ oranı çok az olan proteinleri tüketerek tükettikten sonra bununla beraber egzersiz katılımına devam etmek. Yani tek başına beslenme değil, tek başına egzersiz değil. İkisini eğer birbiriyle entegre halde eğer bir şeyleri başarabilirsek zaten iş çok kolay bir şekilde yola giriyor. Yani çok zormuş gibi geliyor. Hayır, aslında bu iş birazcık iradesel yani. O iradeyi kontrol edip beslenme kısmını egzersiz kısmına göre çok daha hızlı toparlarsak bu bölgedeki yağlardan değil, tüm vücutta istemediğiniz her bölgedeki tüm yağlardan kurtulmak çok kolay. Yani durum tamamen aslında entegre olarak devam ediyor.
Bu internette çok fazla şey var işte, karın bölgesi eritme egzersizi, iç bacak eritme egzersizi. O zaman siz diyorsunuz ki beslenmeyi düzeltmediğimiz sürece bunların
evet.
Hiçbir...
Yani şöyle söyleyeyim, bakın günde bunun en basit örneğini ben birçok üniversitelerde ders anlattığım öğrencilerime de söylüyorum. Hocam, ben günde 4000 tane mekik çekiyorum, olmuyor. Yani şimdi günde isterseniz 14.000 tane mekik çekin. Şimdi oradan çıktıktan sonra yani bizim sporcu camiasında konuştuğumuz deyimle cheat yapıyorsanız, yani takılma öğünüyle hayatınıza devam ediyorsanız, yani 24 bin tane çekseniz de olmayacak. Çünkü insanın zaten yani dışarıdan gelecek olan herhangi bir keskin ya da herhangi bir darbeye karşı, yani insanoğlunun vücudunda bir yağ dokusu mevcut. Bu nedir? İskelet sistemini korumak için vücudun deriyle arasında kalan kısımdır. Bu kısımda zaten insanın kendisini koruması için bir yağa ihtiyaç duyar vücut. O yağı eğer vücutta minimalize etmezseniz, yani insanoğlu ne alırsa alsın aldığı şeyden belli bir oranda vücudunda yağ depo etmek zorunda. Çünkü dikkat ederseniz daha kilolu insanlar mesela daha az üşürler, daha ince insanlar daha çabuk üşürler. Ya bunların hepsi aslında birbiriyle entegre ve hani spor bilimi Instagram'da ya da ne bileyim YouTube'da gördüğünüz aslında o videolardan ibaret değil. Yani işin geri planında, yani Dünya Sağlık Örgütü ile entegre yine çalışan bir hareket bilimleri enstitüsü var Amerika'da. Yani bu yapılan aslında araştırmaların tamamı hemen hemen aynı kitlede, kas kütlesinde, aynı yağ oranında, aynı boyda kişilerin üzerinde denenmeye çalışılıyor ki ona göre kontrol grupları ya da ona göre deney grupları oluşturuluyor. Yoksa birinin metabolizma hızıyla öbürünün metabolizma hızının aynı olması tek yumurta ikizlerinde bile mümkün değil. Dolayısıyla hani birinde yapmış, birinin daha doğrusu uygulamış olduğu bir işte karın bölgesiyle yapmış olduğu programla birinin başka birinin yapmış olduğu karın egzersizleri ikisi aynı şeyi sonucu vermeyecektir. Çünkü zaten yağ dokuları farklı. Birinin kassal metabolizma hızı farklı, birinin kardiyak metabolizması farklı, birinin kandaki yağ değerleri farklı, işte insülin direnci farklı. O kadar çok aslında parametre var ki yani hemen Instagram'dan ya da dediğim gibi sosyal mecralardan görünen ve oradaki programları uygulayıp da işte çok iyi bir fiziğe kavuşacağız gibi bir şey söz konusu değil aslında. Ama tabii bu kimseyi demotive etmesin. Burada kimse egzersiz katılımından vazgeçmesin. Egzersiz katılımına devam, ama bunu yaparken beslenmeye daha da dikkatli. Durum böyle.
Teşekkür ederiz. Bir sonraki soruya geçiyorum. O da aslında biraz daha benzer bu soruya. Elif Kucu X diye bir üyemiz. 1.65 boyunda ve 51-52 kilo civarı olduğunu söylemiş. Zayıf ama göbek problemi yok. Bacakları da vücuduna göre kalınmış. Yani inceltmek istiyormuş. Kilo verse bile bacaklarından gitmiyor. Üst bölgeden gidiyor. Bacak inceltme hareketleri neler demiş.
Şimdi güzel bir soru. Bizim özellikle ben 2 sene bayan basketbolunda milli takımlar düzeyinde de çalıştım. Şimdi özellikle kadın basketbolunda alt ekstremite çok ciddi problemler yaratıyor. Genellikle bu sakatlıklardan dolayı bizde kadın basketbolunda problem yaratıyor. Neden? Şimdi sonuçta sizlerin özel dönemleri var. Bu dönemlerde salgıladığınız hormonal denge tamamen alt üst oldu. Bu dönemde, özellikle bu alt üst olan dönemde ortalama 2,5-3 kat daha iyi beslenme gerekiyor ki bu sporcu yapıda. Bir de bunun spor yapmadan sadece günlük hayatında sağlık için egzersiz katılımı yapan kişileri düşünün. Onların demek ki 5-6 kat fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Zaten İstanbul hengamesindeyseniz, böyle bir metropol şehirde yaşıyorsanız zaten en büyük problem aslında beslenme. O yüzden hani sporcuların birçoğu, İstanbul ve çevresinde yaşayan, ikamet eden sporcuların birçoğu en çok zorlandıkları şeyleri ben sezon öncesi hazırlık kamplarındaki yaptığım anketlerde beslenmeden sıkıntı çekiyorlar. Neden? Sonuçta buradan bir yerden bir noktaya giderken ki kaybettiğiniz zaman da Anadolu'da yaşayan insanlar çok daha basit bir şekilde evlerine ya da yiyecek tüketecekleri noktalara ulaşabildikleri için, bu çok basit görünen aslında çok komplike bir olaydan bahsediyorum burada. Sonuçta diğer insanlara, diğer sporculara göre çok daha zorluk çekiyorlar buradakiler. Normal insanlar da böyle. Sonuçta burada metrobüste olsun, takside olsun ya da herhangi bir yere giderken olsun çok farklı böyle zamanlar kaybediyoruz ve istemsizce, özellikle mesela sabah kahvaltısı etmeyen kişiler için söylüyorum. Sabah kahvaltısı çok benim sevdiğim bir öğün değil denilerek geçiliyor ama insanoğlunun baktığınızda araştırmalarda minimum uyku düzeyi 5,5 saat. Şimdi siz vücudunuza 5,5 saat hiçbir şey sokmadınız çünkü uykudasınız. Bu arada melatonin hormonunu salgıladınız, vücudunuza belli başlı işte kemiklerin gelişmesi, kemik aralarındaki açıklıkların kalması için ufak tefek hormonal dengeniz devam ediyor.
Sonrasında uyandınız, ben sabah öğününü devam etmek istemiyorum, ben öğlen içerim ya da işte sabah ilk uyandığımda sigara kahve yaparım. Bu zaten normalde bir metabolizmaya verilen ekstra bir zarar. Dolayısıyla yani akciğer kas iskelet sisteminden tutun da normal iç organlarınıza kadar ciddi bir zarar veriyorsunuz. Çünkü organların beslenmesi, hormonal dengenizin daha fazla bozulmadan normale dönmesi gerekiyor. Şimdi sizin burada ikinci soruda sorduğunuz şeyi gene detaylı anlattım ama şunu söylemeye çalışıyorum. Kadınların özellikle alt kısımlarını daha inceltmeleri isteniyorsa burada beslenmeyi kenara bırakıyorum. Burada özellikle bacak antrenmanını yapmaları gerekiyor. Şimdi insanlarda yine şöyle bir algı söz konusu. Bacak antrenmanı yaparsam bacağım kalınlaşır. Hayır. Bacak antrenmanını yapmanızın sebebi zaten kalın olan, yani yağlı olan bölgedeki yağı yakıp altta kendinize has, yani görüntüsel olarak ince olacak olan kısmı ortaya çıkartmak. Ama insanlar da diyor ki yani ya işte ben squat çalışacağım, acaba kalçam büyür mü? Acaba işte üst baldırım büyür mü? Şimdi kasın tutunması için, çok ince bir noktadan bahsediyorum, kasın tutunması için yağ olması gerekiyor. Çok fazla yağ olursa o zaman daha mı çok kas tutunur, ben de o zaman daha mı büyürüm noktasında soru işaretleri yaşamaları çok normal. Burada yapılacak tek şey kardiyovasküler olarak minimum 30 dakikanın altına inmeyecek, olabildiği kadar yokuş yukarı noktasında yürüyüşle önce metabolizma hızını belli bir RPM'e, yani belli bir nabız aralığına getirip o nabız aralığından geriye düşmeden ağırlık antrenmanına girip burada da ağırlığı her kişinin bir maksimal kaldırma noktası vardır. Kaldırma kuvveti vardır. Bir maksimum repeat olarak geçer. Spor biliminde genelde ortalama kişilerin %30'u ile %40'ı kadar, yani kendi kilolarının %30'u ya da %40'ı ile çalışacakları ağırlık o fazla olan yağlarından bir an önce kurtulmalarına sebep olur. Aslında orada yapılan ağırlık antrenmanı değil, ağırlık antrenmanına geçmeden önce yapılan o 30 dakikalık banttaki yürüyüş aslında en elzem olan kısmı. Dediğim gibi ikisi yine birbirine bağlı çalışıyor ama birini yapmazsanız öbürü farklı bir sonuç veriyor. Birini yapmazsanız diğeri daha kötü bir sonuç verebiliyor. Yani en önemli kısım burada şu, önce kardiyoyla bir metabolizma hızını belli bir seviyeye çekmek. Bunu çektikten sonra araya çok zaman girmeden iyi bir ısınma ile bacak antrenmanlarına devam etmek. Bununla ilgili de burada sorulmuş hangi egzersizler var. Bu egzersizleri yine Kızlar Soruyor sitesinde sadece bacak egzersizleri olarak paylaşacağım. Bu hafta paylaşacağım, kimse merak etmesin.
Tamamdır. Soruyu soran üyemiz de takip etsin o zaman cevabınızı. Şimdi Erhan Hocam, özellikle karantina döneminde hepimiz evdeyiz ve spor salonları da kapandı. O yüzden böyle hepimiz ya böyle YouTube'dan ya internetten ya da bunların bir artık uygulamaları var. Uygulamalardan nasıl spor yapılabildiğine, o hareketlere, o egzersizlere bakıyoruz. Nurgül 10 adlı kullanıcımız demiş ki, evde spor yapmak için kullandığım mobil uygulamalar var. Bu uygulamalardaki egzersizler kademe kademe zorlaşıyor fakat doğru yapıp yapmadığımdan emin olamıyorum. Acaba mobil egzersiz uygulamaları bize kesin yardımcı oluyor mu?
Şimdi şöyle yardımcı oluyordur. Bir kere yani bir sıfırdan büyüktür bu hayatta ve egzersiz katılımcısı olmak, hiç egzersiz katılımı yapmamaktan bir kere her zaman çok daha önde bir şey. Ve hepimizin gündelik yaşantıda, yani fit olan, o gördüğünüz gerçekten iyi bir fiziğe sahip olan insanların da hani zannetmeyin ki bu bir şans yalnızca. Aynı zamanda onlar da gerçekten vücutlarına kıymet biçtikleri için çok ciddi bir şekilde hem beslenmelerine hem sporlarına özen gösteriyorlar. Burada yapılması gereken şey, mobil uygulamaları tabii ki de katılın. Ben dahil katılıyorum. Bugün hepimiz Nike Training'i kullanabiliyoruz. Muscle and Motion kullanabiliyoruz. Yani gerçekten çok elzem, çok iyi uygulamalar var. Ama uygulamalardaki tek handikap şu. Sadece uygulamalar hareketlerin kaç tekrar ve kaç set yapılacağını söylüyor. Burada yapılması gereken şey, hareketleri biz doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz noktasında yapabileceğiniz bir şey olmadığı için sonuç bizi aslında yine YouTube'a götürüyor. YouTube'a götürdüğünde burada bir hareketi yaparken acı hissetmiyor olabilirsiniz. Zaten insan vücudu hareketi yaparken daha çok acı hissetmez. Özellikle sağlık için spor katılımcılarında. Egzersiz bittikten sonra, yani soğuma evresi oldu. Soğuma evresi bittikten ortalama 15 ila 20 dakika sonrasında bu kas ağrıları başlayabilir. Şimdi ona da egzersiz biriminde ya da bittikten sonra iki farklı ağrı var. Bir eklem ağrısı var, bir de kas ağrısı var. Eklem ağrısı ise yaşıyorsanız sıkıntılı bir durumdasınız. Kesinlikle bir klinik durumuna gidebilirsiniz. Ama kas ağrısı yaşıyorsanız o da spor biliminde gecikmiş kas ağrısı olarak geçer. Bu da ortalama 72 saatte maksimum ne kadar sürede yorduysanız vücudu terk eder. Bunda korkulacak bir şey yoktur. Ama dediğim gibi eklemsel bir ağrı yaşıyorsanız mutlaka doktor nezdine gitmelisiniz. O yüzden de mobil uygulamaların bu kısımları birazcık tehlikeli açıkçası. Yani kullanmayın demem doğru olmaz. Ama kullanın demek için de yani çok böyle elzem bir uygulama ismi veremiyorum. Ne reklam olsun diye ne de dediğim gibi arkasına güvenebileceğim bir nokta yok. Çünkü açıklamıyor sonuçta. Dolayısıyla bir harekette eğer problem yaşıyorlarsa bireyler orada YouTube'a gidip bu hareketin doğrusuyla ilgili muhtemelen arama çubuğuna yazdıklarında anlatan bireyleri, anlatan değerli hocalarımızı bulacaklardır.
Yani kas ağrısı yaşamak normal ama
eklem... Kas ağrısı evet normal. Kas ağrısı çok normal.
Tamam, süper. Bir sonraki soruya geçiyorum. Gizli kullanıcımız demiş ki doğum yaptıktan sonra biraz göbeğim kaldı. Bebeğim 5 aylık oldu ama göbeğim hala var ve sanki gitmeyecekmiş gibi. Zamanla gider mi? Egzersizlerle desteklenebilir mi?
Yoksa cerrahi bir müdahale gerçekleşebilir mi? Demişler. Evet. Şimdi birincisi kesinlikle cerrahi müdahale taraftarı değiliz. Her vücut bir deformiteye sahiptir. Özellikle Türk kadınının yani protein bazlı bir daha doğrusu yağ dokusu bazlı bir vücudu olduğunu varsayarsak yani bizim ne yazık ki Türk kadınının genotipinde Avrupalı kadınlara oranla yağ bağlama kapasitesi daha yüksek. Dolayısıyla özellikle bu doğum sonrası göbeğim kaldı, doğum sonrası işte kalçam büyüdü ve basenlerim daha büyük görünüyor noktasında ilk iş pes etmemek. Çünkü fiziğiniz eğer bu doğumdan önce belli bir pörsantilin içindeyse, belli bir inceliğin içindeyse o sütünü ne kadar bozsanız da kalça genişliği dışındaki diğer kısımların tamamını geri alabilirsiniz. Çünkü kalçanın genişlemesini geri alma şansınız yok. Eklemleri yani bizim spor biliminde eklem yaklaşımı vardır. O ikisini birbirine getirme şansınız söz konusu değil. Yani bunları cerrahi müdahaleler dışında geriye getirmeniz söz konusu değil. Ama buradaki ilk iş egzersizle desteklenebilir mi noktasında tabii ki desteklenebilir. Ama iş yine beslenmeye kalıyor. Çünkü birçok ünlüyü de görüyorsunuz baktığınızda evet doğum yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz tekrar aynı noktalara dönmüşler. Burada tabii ki bizim görmediğimiz geri planda çok fazla estetik cerrahi müdahale gören ama bunlar basına da yansımıyor, sosyal mecralara da yansımıyor. Fakat hiçbir şey yapmadan hemen çok iyi bir beslenme programına adapte edip kendini yanına da egzersizleri perçinledikten sonra eski haline dönen çok fazla insan var. Benim de sporcularla çalışmadan önceki dönemde sadece sağlıklı yaşam için egzersiz yapan katılımcılarla çalıştığım dönemler vardı. O yüzden o dönemlerde birçok bu şekildeki bireylerle çalıştım. Bireylerin geriye dönüşleri diğerlerine göre tabii ki de uzun ve sabır gerektiren bir süreç. Ama dönmeleri çok mümkün. Dolayısıyla hiç cerrahi müdahaleyi düşünmeden bir an önce iyi bir beslenme programına adapte, sonra da yanına hemen egzersizi perçinliyorlar. Durum bu şekilde.
Bu soru aklıma aslında benim de bir şey getirdi Erhan Hocam. Şimdi dediğiniz gibi Türk kadınının genetik özellikleri de daha farklı. Ama biz Instagram'da takıldıkça o şeyi de görüyoruz. Bu yurt dışında ünlüler böyle karınları burnlarken dans ediyorlar, spor yapabiliyorlar. Aslında bizim kadınlarımız da bunlara özenebiliyorlar. Peki sizce hamile kadınların yapabileceği egzersizler neler? Ya da hamile bir kadın biraz daha doğum sonrası kilolarını da düşünüp egzersiz yapmak istiyorsa buna doğumdan daha mı önce başlamalı?
Şimdi ben aslında burada ileride belki bununla ilgili soru var mı yok mu bilmiyorum ama bunu aslında bilgilendirme adına şöyle söylemek istiyorum. Elzem bir konu olduğuna inandığım bir şey. Aynı zamanda sizlerin bu doğum noktalarında ciltlerinde ciddi çatlaklar oluşuyor biliyorsunuz. Bu ciddi çatlaklarla ilgili de birçok kadının doğum yapıp yapmamakla ilgili bile soru işaretleri oluşuyor. Şimdi iyi bir planlama içerisindeyse kişiler, ortalama söylüyorum size 16 ay gibi bir sürede, 16 ay gibi bir sürede hiç bırakmadan spor yapıp o 16 ayın üzerine yaşayacakları gebelik noktasında 9 ayda böyle saydığınızda 25 yani neredeyse 2 sene ediyor. Yani haftanın 3 gününden bahsediyorum. Çok büyük bir süreç de değil aslında. Haftanın 3 günü yapacakları egzersiz katılımıyla vücutlarındaki oluşturacak yağ dokusunun önüne geçip aynı zamanda özellikle karın bölgesinde belli bir seviyede karın kası kütlesini oluştururlarsa derinin daha fazla birbirine sıkı sıkı bağlanmasını sağlamış oluyorlar. Böylelikle aslında ne kadar gebe kalsalar da ne kadar karın şişse de oradaki çatlakları böyle böyle önleme şansları da mevcut. Bu kliniksel çalışmalarla da makalesel olarak da spor bilimine geçmiş bir şeyden bahsediyorum burada. Dolayısıyla aslında yani pilates yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Mat pilates yapılabilir mi? Yapılabilir. Ağırlık çalışılabilir mi? O da yapılabilir. Kardiyo yapılabilir mi? O da yapılabilir. Mevzu burada kişinin nabzını normal maksimum kapasitesine getirmeden belli bir nabız aralığında çalışırken gerçekten vücuduna herhangi bir hasar vermeden, herhangi bir ciddi bir kas ağrısı bile oluşturmadan sürekli kendini zinde ve formda tutması en önemli kısım. Hamileler ve gebeler için konuşuyorum bunu. Tabii normal kişilerde tabii ki de kas ağrısı olacak. Sonuçta bu bir irade meselesi. Daha fazla bir iyi bir form istiyorsanız daha fazla vücudu yormanız gerekecek ama dediğim gibi gebeler için cevap aynı değil. Gebelerde sadece belli bir kas oranı ve deformitenin daha az olması için egzersiz katılımı zaten şart. Kesinlikle bırakmamaları taraftarıyım ve burada illa bir pilates stüdyosuna gidilmesi de şart değil. Yani sonuçta önde 16 aylık bir süreden bahsediyorum. Bu süre zarfında matın üzerinde bile yapılabilecek belli başlı hareketler var ki ben bunu bir önce yapmış olduğum sunumumda anlatmıştım. Yani sayfada benimle ilgili daha evde kal, zinde kalla ilgili bir yazı yazmıştım. Orada da çok ciddi paylaşımlarda bulundum. Orada yerde sadece yapmış olduğum egzersizleri dahi 25 ay yapabilirler. Bu bile derilerinin ve ciltlerinin daha sıkı halde onları formda tutmaları için bir sebep. Yani dediğim gibi sakın biz gebe kaldık, spordan uzak kalalım, aman çocuğumuza bir şey olmasın zihniyeti çok doğru bir zihniyet değil açıkçası.
Tamamdır, çok güzel bir haber açıkçası bu. Bir sonraki soruya geçiyorum. Gizli kullanıcımız yine göğüs sarkmaları ameliyatsız şekilde sporsuz dikleşir mi demiş. Yani bunu yaşayan açıkçası sadece yaşı ilerlemiş kadınlar değil, çok genç kadınlarda da bu sorunlar yaşanabiliyor. Bunlar nasıl düzelir açıkçası?
Şimdi şöyle, vermiş olduğu persentile bakarsanız 61-65 boyunda ve 62 kiloyum demiş. Açıkçası burada bizim beden kütle indeksine baktığınızda burada ortalama %20'nin üzerinde bir yağ söz konusu. Baktığımdaki şeye gördüğümde ki aslında bunu bakarak söylemek normalde yanlış ama bakıldığında genelde 1.65 boyunda olan bir kadının geneldeki ortalamaları 55 ve altında olması gerekir. Örsantil'in söylediği, yani ben yıllardır bu işi yaptığım için söylüyorum. Dolayısıyla burada belli bir kilonun üzerinde olmasından kaynaklı olan bir sarkma söz konusudur. Ama bunun aynı zamanda ilk soruda cevapladığım bir genotip yapısı da söz konusudur. Bakın mesela çok ince olmasına rağmen, çok ince bir kadın olmasına rağmen göğsü sarkmış durumda olan kişileri de görmüşsünüzdür yaşantınızda. Yani bu işte tamamen ırsi, tamamen genetik olan, yani genotip yapınızdaki aslında kromozomların farklı dizilmesinden kaynaklanmış bir şeydir. Ve bunun önüne geçebileceğiniz bir şey yok. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Belli başlı oranda çok böyle ağırlık miktarlarını, vücut ağırlığının %40'ının üzerine çıkmayacak şekilde göğüs bölgesine yapacakları egzersizde belli bir oranda evet toparlanma sağlayabilirler ama %100'üyle bu toparlanmayı yani gerçekleştirebilirler mi noktasında biraz zor. Hani üzücü bir durum ve de bunun da aslında sebeplerinden bir tanesi yine Türk kadınının yağ bağlama kapasitesinin yüksek olması. Yani sonuçta biz dallı zincirleri beslenmesel olarak çok fazla tüketemiyoruz. Ne kadar kaliteli topraklara sahip olsak da aslında iyi olan meyveleri, iyi olan sebzeleri soframıza getirirken çok zorluk çeken bir ülkeyiz. Öyle olduğu için de kaliteli beslenip beslenmediğimizi de bilemiyoruz. Ve herkesin organik beslenme şansı da söz konusu değil. Dolayısıyla bu soru birazcık hani cevap anlamında havada bırakabilir soran üyemizi. O yüzden hani verebileceğim cevap ancak bu kadar olabilir. Daha fazlası benim hani bilgimi aşabilir açıkçası.
Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Şimdi Erhan Hocam, genelde evde kalırken o karantina sürecinde hep kilo alanlardan bahsediyoruz. Çünkü ben de o tarafta olduğum için açıkçası onun bir zıt ucu bana biraz garip geliyor. Yani öyle bir insan olamazmış gibi. Ama çok var. Yani karantina döneminde kilo verenler de çok var. Bir gizli kullanıcımız şöyle bir şey demiş. Kilo almak isteyenlere öneriniz ne? Karantina beni çok zayıflattı. Kilo almak için hareketsiz yaşam mı gerekiyor?
Şimdi kilo almak için hareketsiz yaşam kesinlikle gerekmiyor. Yani televizyonun önünde dediğim gibi tonlarca şınav mekik yapıp ondan sonra bizim Türk usulüyle akşam eve bir Adana, bir kebap, bir İskender söylediğiniz zaman otomatikman alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bizim yağ bağlama kapasitemiz diğer ülkedeki insanların genotiplerine göre daha farklı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Açıkçası hocam kilo almak isteyenlere de bir öneriniz var mı noktasında benim bir şey söylemem şöyle doğru değil. Yani ben bu konuda biraz fazla idealist yaklaşan biriyim ki dediğim gibi üniversitelerde eğitim veren, kendim sempozyumlara katılan birisiyim. Bu aslında bir diyetisyen sorusu. Ve diyetisyen sorusunda benim bir yönlendirme yapmam, üyelerimizin içerisinde çok genç bireyler de var, yanlış bir noktaya çekebilir. Dolayısıyla sorunun ikinci partında kilo almak için hareketsiz yaşam mı gerekiyor noktası birazcık değil tamamen beni ilgilendiren kısım. Bu noktada öyle bir yaşam gerekmiyor. Benim sevdiğim sporcularımdan bir tanesi yaklaşık geçen sene 1.90 boyundayken 71 kilo civarındaydı. Ve 14 aylık çıktığımız bir yolculukta şu an 14 kilo almış durumda. Bunu bir diyetisyen eşliğinde yapmadım ben. Bunu ben kendi antrenman modellemem. Tabii ki yapmış olduğumuz, çalışmış olduğumuz branşın ve bunun paralelinde beslenmeyi de çok iyi ve endokrin sistemi çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Ben de spor bilimcisi olarak tabii buralara çok merak salmış biriyim ve hani dediğim gibi o sorunun ilk kısmını çok cevaplama taraftarı değilim. Beni aşabilir. Sonuçta bir bilen kısımlarında diyetisyen çok kıymetli hocalarımız da var. O onların soruları ama kesinlikle hareketsiz bir yaşam gerekmiyor. Hareket ederek kastan kilo alarak, kastan kilo almak için tabii dediğim gibi yine bir yağ gerekiyor. Burada söyleyebileceğim tek şey sonuçta doymuş yağ oranı da yüksek olan ve nasıl söyleyeyim size daha böyle diyetisyenlerin kısmına girmeden. Yani şöyle söyleyeyim aslında çok basit bir taraftan. Yatmadan önce hazımsızlık yaratsa da beslenme yaparak bir denesinler. Ne yediklerini söylemek dediğim gibi benim çok haddime olmaması gerekiyor. Ama yatmadan önce ufak tefek protein olarak değil karbonhidrat şeklinde ufak tefek tüketmeler gerçekleştirsinler. Bir denesinler bakalım bir yaklaşık bir 21 gün kadar yatmadan önce ufak tefek yapacakları bu karbonhidrat yüklemeleri vücutlarına nasıl bir tepki verecek bir denesinler. Ondan sonra gerekiyorsa kızlar soruyor üzerinden özel mesajları açığız.
Yatmadan önce karbonhidrat tüketsinler ama hareketsiz de kalmasınlar.
Hareketsiz kalmaları kesinlikle taraftar değilim. Sonuçta bakın kilo almak değil aslında önemli olan. Sağlıklı yaşayabilmek. Yani, sağlıklı yaşayamıyorsanız yani isterseniz dünyanın en iyi fiziğine sahip olun ama sağlıklı değilsiniz. Ya yani bu çok daha önemli bence.
Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bunu kendim de yaşıyorum, çevremde de çok kişiden duydum. Özellikle bu evde kaldığımız dönemde çok fazla bir kalpte batma hissi oluyor hocam. Yani o böyle kalbi sıkışıyormuş, kalbine sanki böyle bıçak batıyormuş gibi bir his. Gerek dediğim gibi kendimden duydum, gerek birçok arkadaşımdan da bunu duydum. Bu neden olur? Yani bunun evde
Bu muazzam bir soru. Muazzam bir soru bu. Şimdi bu şöyle söyleyeyim. Bakın ben yaklaşık 7 yaşından beri spor yapıyorum. İki farklı branşta milli oldum. Ve burada bu soruyla ilgili ben tahminen yani bu yaşıma gelene kadar herhalde bu olayı 40 kez yaşamışımdır. Ve bu konuyla ilgili ciddi anlamda makalesel araştırmalarım oldu. Ve son dönemde kendi Instagram sayfamda da bu konuyla ilgili bir paylaşımda bulundum. Bu yaşamış olduğunuz olayın adı prekordiyal yakalanma sendromu. Bu sendrom özellikle ben tarif edeyim siz evet ya da hayır deyin. Özellikle derin nefesi içeriye doğru aldığınızda batma hissiyatının arttığı, nefesi verdiğinizde bu batmanın ortadan kalktığı bir hissiyattan bahsediyoruz değil mi?
Evet.
Evet, tamam. Evet. Bu hissiyat, bu yaşadığınız hissiyatın tıbbi olarak açılımı prekordiyal yakalanma sendromu. Bu sendrom ne kadar eskilerden geldiğini şöyle size anlatayım. konuyla ilgili ciddi bir bilgiye sahibim açıkçası. 1893 yıllarında Fransız kardiyolog Henry Huchert tarafından bu ilk defa araştırılmış. Ama bu kardiyoloğun kendisi de bunu yaşadığında hiçbir seferinde hastane ortamında olup bunu bir tetkik noktasına taşıyamadıkları için bunun bir hastalık mı yoksa bunun bir sendrom mu, bunun bir tedavisi var mıdır noktasında hiçbir çalışmayı öne getirememişler. Dolayısıyla bu konu havada kalmış ve halen benim de çok sevdiğim, Türkiye'de nam salmış iki tane kardiyolog doktorumuzdan aldığım bilgilerle de onların çalışmaları bu konuyla ilgili sürüyor. Çünkü bu söylemiş olduğunuz hissiyatın ne zaman geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz, biliyorsunuz. Otururken gelebiliyor, yemek yerken gelebiliyor, yürürken gelebiliyor, uyurken gelebiliyor. Dolayısıyla insanlarda da bu aslında kalp krizi geçiriyor muyum diye bir hissiyat ve soru işareti bırakıyor. Ama burada şunu kesin söyleyebilirsiniz. Kesinlikle kalp krizi geçirmiyorsunuz. Çünkü geneldeki yapılan incelemelerde, kalp krizi hastalarındaki yapılan incelemelerde kalp krizi özellikle göğüsten dışarıya doğru çok ciddi seyreden bir dışa vurma ağrısı, aynı zamanda yüksek yüzdeyle incelenmiş. Kollardan bir tanesinin uyuşması ya da ikisinin aynı anda uyuşması sizin kalp krizi geçirdiğinizi söylüyor. Yoksa dururken bir anda kalbime batıyor, ben kalp krizi geçiriyorum, böyle bir şeyi rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü ciddi anlamda bunu 100'ün üzerinde makalede inceledim. Ve böyle bir şey söz konusu değil. Yakalanmış olduğunuz şeyin adını not alabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Prekordiyal yakalanma sendromudur bunun adı. Ve dediğim gibi yaklaşık 30 saniye ile 3 dakika arasında gider. Ve giderken de belki yaşamışsınızdır, yine böyle içinizden pıt diye bir ses duyarsınız. Sanki gittiğini o an duyarsınız, hissedersiniz. Böyle bir şeydir. Korkulacak bir şey yok. Hepimizin gündelik yaşantısında yaşadığı bir şey bu.
Umarım bu prekordiyal yakalanmayı yaşayan arkadaşlarım bunu izliyorlardır ve içleri rahat.
Umarım. Umarım. İçleri rahatlar umarım.
Bir sonraki soruya geçiyorum. I'm Meister. Yanlış okumamışımdır sanırım. Evet. Spor salonunda kullandığım ağırlıklarla göğüs, omuz, trapez, arka ve ön kol çalışması yapıyordum. Kilo verdiğim için bu kas gruplarında küçülmeler gözlemlenmekteyim. Yağlanmadan kaybettiğim kiloyu ve kas kütlemi nasıl geri kazanırım demiş.
Şöyle geri kazanırsınız. Bu da yine aslında baktığınızda beslenmeyle ilgili bir konu ama burayı söyleyebilirim. Çünkü bizim işimizde %100 ilgili. Şimdi birincisi burada kas gruplarında kilo verdiğim için kaynaklanan küçülmeler gözlemlemekteyim. Burada kilo verdiği için evet kaybetmiş durumda, almayacak diye bir şey söz konusu değil. Yağlanmadan kaybettiğim kilomu almak demek kür yapmak demek. Yani bizim söylediğimiz işte definasyon yapmak demek. Definasyon vücudunuzda belli bir yağı atarak var olan kas kütlenizi parçalı bir şekilde gösterecek boyuta getirmek ya da tam tersi ince halde dururken bunu büyütürken de yağlanmadan büyütmek. Bu definasyon olarak geçiyor ve bunu geri kazanabilirler mi? Tabii ki geri kazanabilirler ama bu iş kesinlikle antrenmanla olmuyor. Bu iş %100 beslenme. Yani burada siz istediğiniz kadar dediğim gibi ön kol, omuz, trapez, göğüs, karın, kalça ne çalışırsanız çalışın. Eğer yağ oranı ortalama öğün başına özellikle protein oranı daha doğrusu öğün başına 2 gram kilogramınıza düşen 2 gram 2,5 gram bir protein tüketimi karşılığında yağsız olabildiği kadar kompleks karbonhidrat, lapa pilavlar, haşlamalardan bahsediyorum, yumurta beyazları, bunları tüketmezler ise yani vücuda minimal seviyede yağa dokunmuş ama maksimal seviyede kompleks karbonhidrat içeren bir şey sokmazlarsa, bunun da hani yarışmacı vücutlarında en fazla bu şöyle geçer, lapa pilavla yürütürler bu işi ya da onun yerine yumurta beyazıyla, çünkü dünya üzerinde saf protein sadece onda bulunuyor. Yani işte şeyleri tüketebilirler eğer kabul ediyorsa vücutları, yulaf ezmelerini tüketebilirler, kompleks karbonhidrattır, yüksek seviyede karbonhidrat içerirler. Bunu yapabilirlerse, ikisini perçinleyebilirlerse, ki dediğim gibi hani bunları yaparken bunu yapmak, yani bir öğünü, daha doğrusu sabah öğle akşam öğününe karşılık 2 gün yapmanız ortalama 5 tane çok ciddi seviyede dünyanın en iyi koçuyla da çalışsanız 5 tane antrenmana tekabül eder. Bu 5 tane antrenmana tekabül etmesini istemiyorsanız da iyi orta üst seviye bir beslenme, karşılığında da 1 tane antrenman. Bunu böyle dengeleyebilirler. Yani biz buna 2'ye 1 oranı, 4'e 2 oranı, işte 6'ya 3 oranı şeklinde de söylüyoruz. bunlardan bir tanesini benimserlerse o zaman iş daha kolay. Ama şunu da unutmasınlar. Ciddi bir seviyede ben kas kütlemi arttırmak, bunda yağ kütlemi arttırmadan yapmak istiyorum dedikleri noktada şunu unutmasınlar. Sinir kapasiteleri yükseğe çıkacak. Çünkü vücuda aldıkları şeker oranının minimal seviyelere düştüğü için istemsizce basit olaylarda sinir stres olayı, adrenalin hormonu fazla salgılandığı için hani tepkisel olarak çok hoş bir durumda olmayabilirler bu süreçte. Bunun bilgisini verebiliriz yani.
Bu soru benim aklıma bir de şöyle bir şey getirdi hocam. Şimdi biz genelde internette benim en azından gördüğüm, belki siz de çok denk geliyorsunuzdur. Genelde böyle işe giden, okula giden, hani yürüyüş yapan bu tür insanlar şu an evde kaldığı için ne tür egzersizler yapacağını soruyorlar. Ama evet, bir de bu işin şöyle bir ucu var. Normalde spor salonuna giden ve orada ağırlıkla, o aletlerle çalışan kişiler de var. Peki bu kişiler şu an evde o ağırlıkları, o aletleri yoksa o zaman nasıl çalışmalılar? Yani o aradaki emeklerinin gitmesini istemiyorlarsa.
Emek şöyle gider Çağla Hanım. Birincisi, ağırlığın altına girdiğinizle evde yaptığınız kalistenik egzersizler, yani vücut ağırlığıyla yaptığınız egzersizlerin hiçbirisi birbirini tutmaz. Çünkü orada bir makara sistemi işler, iki sürtünmeyle beraber kaldırdığınız ağırlık sistemi işler. Ama diğerinde evde yaptığınızda sürtünme sadece eklemlerin arasında gerçekleşir ve size farklı bir kas tonusu, kas gerimi ortaya çıkarmaz. Bunun sebebi sonuçta birinde kuvvet eşittir yol çarpı zamandan yola çıkılır fitness işinde. Sonuçta bir ağırlığı alıyorsunuz ve bir açıda çalışıyorsunuz. O çalışmış olduğunuz açıda evde yapabilecek bir egzersiz bulamazsanız, ki bulsanız dahi, yapabileceğiniz şey sadece çalıştırdığınız eklemin bağlantı noktasına uzaklığı kadar sadece etki yaratabilir vücutta. Çünkü vücut ağırlığıyla çalışıyorsunuz. Şınav yaparken kollarınız iş yapıyor ama 85 kiloyum ben. 85 kilonun 85'ini kollarım kaldırmıyor. Sonuçta belden aşağısında ayak parmak uçlarınız bile yeri itme hissiyatı yarattığı için aslında kolunuza yardımcı oluyor. Ama aynı etkiyi tam ters tarafa doğru yatıp da yukarıya doğru kaldırdıkları bench press'te 20 kilo bile kaldırırken insanlar daha fazla zorlanıyor. Çünkü burada şöyle bir şey var. Bir, yer çekimi var. Antigravity dediğimiz sistem var. İkincisi, vücudun dışında başka bir ağırlığı kaldırdıkları için kaslara daha fazla etki yaratıyorlar. Yani evde yapılan egzersizle salonda yapılan egzersizin arasında bir fark var mı? Fazlasıyla var. Orada yakmış olduğunuz kalori miktarıyla evde yakmış olduğunuz kalori miktarını tutturabilirsiniz. Ama eğer evde zaten kilogram bazında belli bir ekipman adediniz ya da belli bir ekipman çeşitliliğiniz mevcut değilse çok zor zaten o iki taraftaki formu yakalamak. Sonuçta bir tarafa gidiyorsunuz, sadece işte göğüs kaslarınız adına 4 tane makineye oturuyorsunuz. Bu 4 tane makine göğsü 4'e bölmüş. Üst, alt, yan ve iç kısımlarını farklı farklı çalıştırıyor. Sizin evde göğüs olarak çalışabileceğiniz, eğer ekipmanınız da yoksa yapabileceğiniz tek şey normal push-up ve ters push-up. Bu iki tane şeyle, egzersizle zaten aynı formu yakalama ya da o formda kalma şansınız zaten olası bir şey değil yani. Durum bu. O yüzden aslında korona birazcık daha böyle evlerde de ekipman olması gerektiğini insanlara hissettirdi. Dolayısıyla hani umarım herkes evlerine hani basic olarak mini bantlar, tera bantlar, işte belli başlı özellikle kadınlar için 1 kiloluk ya da 2 kiloluk dumbbell'lar ve ayaklara bağlanan ağırlıklar aslında hayat kurtarıyor yani. Durum bu şekilde.
Bir sonraki soruyu da cevaplamış oldunuz böylece. Malamadre 8 kullanıcımız şöyle bir şey sormuştu. Evde spor yapmak salonda spor yapmanın yerine tutar mı? Evde vücudumuzu geliştirmek için ne gibi hareketler yapabiliriz? Ekstra ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Bu sorunun cevabını sevgili Malamadre'ye şöyle verebiliriz. Benim hemen dediğim gibi postumun altına girsin. Evde kal, evde güçlüyüz postunun altında ben 3 farklı branş için hazırladım. Orada da hiç spor yapmayanlar, sporcu değilim ama ben de varımcılar. Bir de sınırları zorlayalım diyenler için 3 farklı kişiler için hazırladım. Program hazırladım açıkçası. Üçü de denenebilir. Bu arada hani üçüncüsü çok zor değil aslında. Şöyle bir şey var. Oradaki programda hareket çeşitliliği olsun adına farklı şeyler koydum. Seviyeleri birazcık da aşağıdakilerin zor ama yapılamaz gibi değil. Oradakileri deneyebilirler ve fazla fazla, yani bu karantina döneminden çıkana kadar, ki ben her gün hemen hemen onları deniyorum ki haftada 3 egzersiz katılımı yapan biriyim ben. Fazlasıyla yetiyor yani, şu an koronaya girdiğimizden beri 1 kilo bile almış değilim.
Kullanıcı o zaman sizin o postunuzun altına
gelsin. Mutlaka izlesin ki yeni postlarımda da yeni paylaşımlar yapacağım. Kendi Instagram'dan da oraya aktardığım şeyler olacak, videolar olacak. Kıymetli şeyler paylaşacağım, takipte kalsınlar yani.
Tamamdır. Bir sonraki sorumuz Şevket YT adlı üyemizden. Ben basketbol ile uğraşıyorum ve zıplamam için bacaklarımı geliştirmem gerek. Sizce nasıl üst düzeyde geliştiririm demiş.
Tabii koronadan bir an önce çıkmamız gerekiyor böyle bir şey için. Özellikle dikey sıçramayı geliştireceğiniz şeylerde ağırlık çalışmalarından önce farklı bir şeyden bahsedeceğim. Vücudu çok iyi ısıtmaktan bahsedeceğim. Vücudu çok iyi ısıtmanın yöntemlerini insanlar eskide sadece açma germe olarak yapıyorlardı. Şimdi dünyanın süre geldiği noktada globalde uygulanan bir sistem var. Bunun adı da mobilite. Mobilite demek aslında bunu genç katılımcı arkadaşlarımızın da araştırmasını isterim. Mobilite çok enteresan. Spor bilimcileri tarafından bebeklerin üzerinde araştırılma yapıldıktan sonra bebeklerin doğduktan sonra emekledikten sonra oturmaktan sonra ayakta dik durabilme, adım atabilme, yürüyebilme ve koşabilme yeteneklerinin olduğu süreci inceleyerek bebeklerin davranış bütününün adını mobilite olarak koymuşlar. Ve bunu bugün dünya üzerinde hemen hemen ısınma hareketleri olarak hemen hemen tüm profesyonel ve profesyonel olmayan kişilere uygulatmaya çalışıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün de özellikle üzerinde durduğu konulardan birisi mobilite. Burada 11'li mobilite diye bir program uygulanıyor. Bununla ilgili YouTube üzerinde isterlerse 11 Exercise Mobility diye de geçiyor. Onu da yapabilirler. İsterlerse FIFA 11 Plus olarak da ikinci bir program geçiyor. Onu da yapabilirler. Bu özellikle tüm spor branşlarında ısınma olarak kullanılan kısım. Öncelikle bunu yapmasını öneririm. İkinci olarak dikey eksende patlamayı geliştirebilmeniz için özellikle hamstringinizi, yani arkada bulunan kas gruplarınızı çok iyi bir şekilde açmış, yani esneklik kapasitesini, hareketlilik kapasitesini çok iyi noktaya getirebilmiş olmanız lazım ki bu da işte mobiliteden geçiyor. Sonrasında sırasıyla önce hamstring, sonra quadriceps, sonra kalçanız, sonra karnınız. Bu noktaları çalışacak bütün egzersizleri ortalama her bölgeye 2 tane egzersiz yapıp kendi vücut ağırlıklarının %40'ı ve 50'siyle başladıkları ve üzerine koyarak arttırdıkları tüm egzersizler zaten dikey sıçramalarını %20, %25 oranında değiştirir. Bu da zaten fazla bir oran. %20, %25 oranında. Yani bugün yani 50 santim sıçrıyorsanız 60 santime çıkarmak demektir ki çok fazla bir değişim bu. Durum bu şekilde.
YouTube'dan dediğiniz şeyi tekrarlarsanız belki tekrar...
Tabii. YouTube'da 11 Exercises Mobility diye geçer. Diğeri ise FIFA 11 Plus şeklinde ısınma yöntemleri olarak geçer. Orada da maç ısınması gibi gösterilir ama normal spor yaşantınıza başlarken bir ağırlık salonuna gittiğinizde de insanların yapması gereken derin kas gruplarını aslında ısıtmaktır. Ama hani nitekim bizim ülkemizde spor bir kültür haline gelememesinin sebeplerinden biri de bu. Acelem var, bir an önce geldim salona, üstümü değiştim, direkt ısınmaya ağırlıklarla başlıyorum. Hayır. Aslında orada zaten siz sakatsınız. Sadece vücut gençliğinizden dolayı, bağ dokularınızın şu an hali hazırda güçlü olmasından dolayı sakatlığı size nüksettirmiyor. Sadece zayıf anınızı bekliyor. Yani sakatlık oluşumu, elim yere işte değdi, elim yerde kaydı, omzum açıldı, omzum sakatlandı. Hayır. Aslında omzun orasında bir deformite söz konusuydu ve o korozyonun oluşması için 4-5 tane kuramın bir araya gelmesi lazım. O anda da sizin elinizin kaydığı an zayıf anınızı yakaladı ve sakatlandınız. Bunun gibi.
Isınmayı atlamamalılar o yüzden.
Kesinlikle.
Hocam gizli kullanıcımız şöyle bir şey demiş. Vücut yapmayan erkeğe kızlar bakmıyor. Tembeller de kas yapabilir mi? En azından omuz geliştirmenin kısa yolları neler?
İlk cümleye katılmıyorum. Burası özellikle sosyal bir mecra. Bu tamamen kendine güvenle ilgili olduğunu düşünüyorum. Tembellerde kas yapabilir mi? Yapabilir. Neden yapamasın? Ama tabii kas yapabilmek için sonuçta bir egzersiz katılımcısı olmak gerekiyor. Ben daha da katılmadan bir şeyler yapmak istiyorum diyenlere sonuçta bütün salonlardaki olduğu gibi bu artık ne yazık ki kara borsaya düşmüş durumda ama hocaların satmaya çalıştığı steroidler söz konusu. Sonuçta steroidleri insan vücudu aldığında özellikle growth hormonunu aldığında ki İngilizcesi de büyüme hormonudur. Bu büyüme hormonunu aldığınızda zaten otomatikman büyüyorsunuz ama ben isterim ki yani özellikle genç kesimin egzersiz katılımcısı olması, bunu bir spor kültürü haline getirebilmeleri ve hiçbir şekilde anabolizanları, bu söylemiş olduğum steroidlerin hiçbirini almadan sonuçta belli bir forma kavuşmaları. Burada son noktasında da demiş ki en azından omuz geliştirmenin kısa yolları nelerdir? Sonuçta dediğim gibi çok eğer inceyseniz ve kasın tutunabileceği kadar bir yağ yüzdeniz yoksa dediğim gibi elinize istediğiniz kiloyu alın, o kası yapamazsınız yani. Gelişmez o kas. O kas gelişse de şöyle denir bizim işte, duş alana kadardır o. Duşu alır çıkarsınız salondan, o aynada biraz önce baktığınız adam ya da baktığınız kadın yoktur. Başka birisine dönmüşsünüzdür ya da işte kül kedisi olayı gibi. Yani tekrar ilk baştaki halinize dönersiniz. Çünkü zaten orada kasın tutunabileceği bir yağ mevcut değil. Dediğim gibi orayı yapabilmek belli bir irade, belli bir zaman, belli bir kilo ve belli bir antrenman metoduna ihtiyaç hissettirir. Bunları bilirseniz evet yapabilirsiniz ama onun dışında ya işte ben yaklaşık 2 aydır salona gidiyorum ya da 4 ay oldu halen bir şey gelişmiş değil. Muhtemelen o kası ciddi seviyede ya yormuyorsunuzdur ya da egzersizleri doğru açılarda çalışmıyorsunuzdur. Yoksa yani bugün ağır bir taşı bile kaldırdığınız zaman, yani bir yerden bir yere bir taşı kaldırıp bunu da haftada belli birkaç sefer yaptığınız zaman vücudunuzda belli başlı yerlerin zaten ağrıdığını ve oralarında belli bir forma girdiğini görürsünüz. Hani alın taşı kaldırın demiyorum. Hani bu da yanlış anlaşılmasın gençler tarafından ama yani sonuçta spor salonlarında bütün ekipmanlar mevcut. Bunları bu şekilde algılarlarsa bence yol alabilirler diye düşünüyorum.
Şimdi birkaç soru önce de aslında şundan bahsetmiştim. Bu internet özellikle bizi böyle mükemmel insan tanımıyla karşılaştırdı. İşte o 90-60-90 kum saati kadınlar ya da o baklavalı erkekler. Sizce her erkek six pack yapmalı mı?
Hayır. Zaten her erkek six pack yapamaz. Birincisi işte göbek fıtığınız var ya da çok ciddi bir şekilde belli bir yağ oranına sahipsiniz ya da bel fıtığınız var. Şimdi bel fıtığı olan birinin bizim karın kaslarımızı çalıştırmak için yapmamız gereken şey ellerimizi koyduktan sonra öne doğru bükülme hareketimizi gerçekleştirmemiz lazım. Yani vücudun fleksiyon hareketine gelmesi lazım. Şimdi bel fıtığı olan birinin zaten öne doğru fleksi söz konusu değil. Geriye doğru ekstansiyonu söz konusu değil. Dolayısıyla burada ne geliyor aklınıza? Direkt beslenme. Beslenmeyi çok iyi yapması lazım. Şimdi beslenmeyi yaptığı süre zarfında çok kiloluysa beslenmeyi istediği kadar yapsın, bu sefer kaslar o kadar altta kalmış olacak ki onlar çıkmayacak. Tabii ki de belli bir noktada kasları çalıştırmak gerekiyor sadece six pack yapmak için. İşte ben beslenmeyi çok iyi yaptım ama six pack çıkmadı. Çıkmaz, yanına egzersiz koymak zorundasınız ama kesinlikle mükemmel insan diye bir şey de yok bu arada. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda gençlere uyarım. Dünya Sağlık Örgütü'nün mutlaka sağlıklı insan tanımını bir okusunlar. Çok garip bir cümle gelecek karşılarına. Sağlıklı insan nedir noktasında bu tanımı hepsinin okumasını isterim açıkçası.
Tamamdır. Peki kadınlar da aslında vücut geliştirebiliyor. Yani biz genelde vücut geliştirme deyince hep erkeği düşünüyoruz ama kadınların da buna tutkusu olabiliyor. Kadınların vücut geliştirme yapmasına nasıl bakıyorsunuz peki?
Ben şöyle bakıyorum. Nominallerin içerisinde kaldıkları sürede kesinlikle olması gereken bir şey ki son dönemde fitness market olarak Türkiye Avrupa standartlarında 3. ülkeyiz biz. Özellikle vücut geliştirmede kadın ve erkekte fark etmeksizin. Çünkü çok fazla şekilde podyuma çıkma isteği var şu an kadınlarımızda. Saygıyla karşılıyorum çünkü bu bir irade meselesi. Yani o sizin görmüş olduğunuz aslında baktığımızda ay çok kötü olmuş ya bu vücut, niye bu kadar abartmış dediğiniz şey aslında inanılmaz bir saygıdan geçiyor. Çünkü bizler McDonald's'ta ya da sağda solda bir kebapçıda orada burada zaman geçirirken o insanlar tamamen zamanla ve tamamen gramajlarla yarışıyor. Yani evinin içinde tezgahında tezgah tartılarıyla gezdikleri, ceplerinde lapa pilavlar ve haşlama tavuklarla gezdikleri için onlar aslında acayip bir saygıyı hak ediyor. Ama dediğim gibi doğru bir pörsantinin içinde kalana kadar okey. Yoksa tabii ki de parçalı bir işte kas görüntüsünde olan bir kadın, işte omuzları daha erkek arkadaşından daha geniş bir kadın, hemen hemen tabii ki de hiç kimse istemeyecek. Ama bu da bir saygı duyulası mesele. Çünkü eğer bunu profesyonel bir meslek olarak seçmişse hemen hemen hepimizin buna saygı duyması gerektiğine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ciddi anlamda paralar kazandırabilen de bir meslek artık. Eğer bunu IFBB noktasında, Los Angeles'ta, New York noktasında gerçekten VABA kürsülerine çıkabilecek noktalara getirdilerse eğer işi, zaten ciddi anlamda saygı gerektiriyor ve ciddi anlamda para gerektiriyor. O gördüğünüz vücutların tamamı baktığınız zaman bizim zamanımda, benim zamanımdaki saygıdeğer, belki bugün hayatta olan, hayatta olmayan profesörler de var işlerinde. Onlara baktıklarında şöyle derlerdi: biz bunlara bakıyoruz, bunlar bize yeşil geliyor derlerdi. Çünkü o insanların, gördüğünüz o insanların yani bir göğsü 10 bin dolar, öbür göğsü 10 bin dolar, sırtı 75 bin dolar ve dolar bazlı bakın. Yani aslında komik gibi gelir ama yani gençler bunların belki farkında değil. Yani bugün bir growth hormonunu almak 800 TL ama vücudunuza bir kimyasal sokuyorsunuz. Ve bunu bakın düşünün, bir defa alıyorsunuz ve bu sadece size 4 hafta gidiyor. Sonrasında devamını getirmeniz lazım. Bir de bu spora başlayanlar da bilirsiniz, durdurak yoktur. Daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi ve bu işin daha iyisi yok zaten. Ya bu işin iyisi tamamen sizin beyniniz. Durum böyle.
Teşekkür ederiz. Hocam biliyorsunuz yaz geliyor. Yani tatil yapılabilir mi, yapılamaz mı orasını bilemiyorum şu an. Ama bir kısmımızda artık selülit var. Evet. Peki selülitlerden kurtulmak için ne tür sporlar yapmamız, ne tür egzersizler yapmamız gerekiyor?
Çok acilen, çok acilen Belgrad'ın açılmasını bekliyoruz. Dört bir gözle hepimiz. Koşabilecek, yürüyebilecek, özellikle engebeli arazileri bekliyorum ki şundan kaynaklı. Şimdi ben açıkçası özellikle selülit yaptığını düşünen kişilerin aslında vücutlarının tembellik oranını ölçmeleri için artık hepimiz giyilebilir teknolojileri kullanıyoruz. Doğru mu Çağla?
Evet.
Ama bunda yani marka vermem doğru olmasa da şunu söylemek istiyorum. Yani Apple Watch gibi hani görsellik ön planda olan saatler değil de, mesela benim şu an kolumda Polar marka bir saat var. Polar spor bilimciler tarafından kullanılan çok üst düzey, hani neredeyse şaşma oranları, yani sapma oranları %5'in üzerine çıkmayan bir giyilebilir teknoloji. Burada bunu kullanmalarını istememin sebebi aslında yani yakmış oldukları kalorinin ne kadar az olduklarını görürlerse bireyler, özellikle kadınlar için söylüyorum, fazladan profiterolden alacakları bir tane çatalı ya da kaşığı hesap etmeye başlayacaklar. Yani vücudunuza gösterdiğiniz, kendinize gösterdiğiniz saygıdan bahsediyorum aslında burada. Şimdi siz o noktada elinizi ona uzatmışken, ya ben bugün zaten 130 kaloride kaldım, bir de buradan bir top daha bunu yersem, ya bu olacak gibi değil noktası bile aslında kendinize olan saygınız. Hani biz bunu, ben bunu kara mizah olarak anlatıyorum. Aslında bilimsellikten çıktım şu an. Tamamen genç arkadaşlarımın anlayabileceği, hani biraz da eğlenebileceğimiz şekle döndürdüm. Yoksa kadınların zaten kas oranları da çok küçük olduğu için yaktıkları kaloriler de çok az oluyor. O yüzden işte hani crossfitçileri, yani crossfit yapan, crossfitle ilgilenen kadın sporcuları da çok görmeye başladık. Ama dikkat edin, vücutları çok böyle kalın. Özellikle bel bölgeleri acayip kalın, omuzlar kalın, işte kollar parça parça. İşte onların yaktıkları spordaki kalori de o yüzden fazla. Çünkü vücutlarındaki kas kütleleri fazla. Yağ da fazla ama kas kütleleri de fazla. Yani dolayısıyla selülitler için yapacağınız şey, beslenmenin yanı sıraya geçiyorum, benim kendi alanımla soracak olursanız, ciddi seviyede kardiyo. Bunu da 30 dakikanın altına çıkartmadan, 40 dakikanın da üzerine çıkarmadan. Çünkü insan deformitesi de şöyle bir şey söz konusudur. 40 dakikanın üzerinde eğer profesyonel performans sporcusu değilseniz eklemlerinize hamallık ettirirsiniz. Durum bu.
Bu tüm egzersizlerde geçerli mi 40 dakika?
Hayır. sürekli egzersizler olarak geçer. Koşu, bisiklet, kürek, yürüyüş, bunlar sürekli egzersiz olarak geçer. Dikkat edin. Şimdi yürüyorsunuz. Örnek veriyorum. Diz eklemini bir saatlik bir yürüyüşte sizce diz eklemini kaç kez açıp kapatıyorsunuz? Tahmin bile edemezsiniz.
Çok
doğru muyum? Ne? Sonuçta eğer bunun bu eklemlerin arasında bir sıvı var biliyorsunuz. Sinoviyal sıvı var. Bu sinoviyal sıvının belli bir oranda kalması için de glikozamin kondritin gibi eklem sıvısını koruyan yiyecekler tüketmeniz lazım. İşte kiraz sapı, zerdeçal, zencefil bunları eğer fazla bir şekilde tüketmiyorsanız ki hiçbirimiz bunlara dikkat bile etmiyoruz. Belki şimdi ilk defa duyuyorsunuz. Bunları tüketmiyorsanız ve sürekli bir şekilde eğer alt ekstremiteyi yoracak egzersizler yapıyorsanız zaten oradaki sıvıların oradan boşalıp oradaki kapsüllerin yani eklem uçlarının birbirine değmesini sağlarsınız. Bu da belli bir yerden sonra menisküs yırtılmalarına sebep olur. Ya da diz eklemlerinde farklı korozyonlara sebep olur. O yüzden ben belli bir noktadan sonra eğer profesyonel sporcu değilseniz, egzersize yeni katılımcıysanız, yani daha önce sedanter bir yaşamı belirlediyseniz ki sedanter yaşam şu demektir, bunun da altını çizeyim. ACSM'in dünya üzerindeki sporla ilgili en iyi araştırmaları yapan kurumdur ACSM. 7.7 saat günde oturan kişi iseniz ne yazık ki sedanter yaşamı benimsemiş kişisiniz. Dolayısıyla ben isterim ki bu koronalı dönemlerde bile hepimiz oturuyoruz, alıyoruz elimize çitosları, uzatıyoruz ayakları, Netflix izliyoruz. Hayır. Aralarda 15'er dakika, 20'şer dakikalık dilimlerde kalkıp nabzı belli bir noktaya getirmek, belli bir şekilde kasların arasındaki açıklıkları aynı açıklıklarda kalmasını sağlamak aslında bizi sağlıklı insan modelitesine en yakın vaziyette tutuyor. Durum bu.
Bu home office çalışan benim ekip arkadaşlarım da umarım izliyordur bunu. 15.
Valla koridorda yürümeniz dileğiyle diyorum. Arada çıkacaksınız, koridorda yürüyeceksiniz. İşte apartman iki katlıysa hemen iki katlı bir yerde bir inip çıkacağız. Bir nabzımızı arttıracağız, bir diz eklemlerini yoracağız. Kalça eklemine bir hareketlilik getireceğiz. Bunlar çok önemli. Çünkü insanoğlunun özellikle yine Türk kadın yapısındaki en büyük problem biliyorsunuz kalça. Kalça ne kadar kuvvetliyse ne yazık ki o kadar kuvvetlisiniz. O yüzden kalça genişlemeden, kalçanın içerisindeki kasları ne kadar birbirine yakın, ne kadar sıkı tutarsanız yani ileriki yaşlarda o kadar güçlü kalırsınız.
Evet. Hocam son sorumuz. Yine biraz daha internet görselleriyle alakalı.
Tabii.
YouTube'da çok fazla o Kim Kardashian poposuna sahip olma egzersizi var. Evet. Altına ben çok fazla görüyorum. Bu estetiksiz yapılamaz diyenler var. Yapılabilecek evet, video ekleyenler de var.
Yapılamaz. Çok net söyleyebilirim. Konuyu direkt kesiyorum. Yapılamaz. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi birincisi doğum yapmadıysanız ve Latin vücuduna sahip değilseniz, çünkü onların doğuştan bir lordozları mevcut vücutlarında. Lordoz demek kalçası hani daha geride olan kadınlarımız vardır. Kalçası daha geride olan, belindeki oyuntunun daha fazla olduğu kişilerde doğal bir lordoz söz konusudur. Latin olmanıza gerek yok. Türkiye'de de böyle kadınlar mevcut. Evet, ama burada şöyle bir şey daha söz konusu. Onların yağ toplama kapasiteleri vücutsal değil sadece kalça bölgesinde, bu birincisi. İkincisi Kim Kardashian gibi yani dünyaya artık nam salmış kişilerdeki zaten estetik operasyonlarının sayısını hiçbirimiz tahmin bile edemeyiz. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Şöyle bir durum söz konusu bir de. Şimdi orada görmüş oldukları egzersizlerin birçoğundaki hareketler dahi o şeyleri gerçekleştirmiyor. Kalçaların oluşumunu gerçekleştirmiyor. Şöyle, ben size en basit örneğini söyleyeyim. Squat hareketini biliyoruz değil mi? Hı hı. Squat hareketinde kendi vücut ağırlığınızın %50'si kadar bir ağırlığı alın. Deep squat, yani tam aşağı oturacak, tam aşağı eğilecek kadar eğilin ve kalkın. Zaten bu normalde kalçanın oskoksa kemik vardır, kalça kemiği. Bu kemiğin birbirinden ayrılmasını sebep olur. Bu ne kadar birbirinden ayrılırsa zaten yatayda o kadar fazla kalça genişler. Kaldı ki aslında biz Kim Kardashian kalçası diyoruz. Kim Kardashian'ın kalçası doğumdan sonra aslında gerçek Kim Kardashian kalçası olmuş durumda. Çünkü o doğumdan sonra daha fazla genişleyen kalça geriye doğru yapılan estetik operasyonla aslında güzel bir halmiş gibi görünüyor. Fakat bizler zaten şöyle bir durumdan muzdaribiz ve gençler bunun farkında değil. Bir kere zaten orada görmüş olduğunuz, sizin Instagram'da görmüş olduğunuz halleriyle dışarıda zaten öyle birilerini görmüyoruz. Çünkü Amerika'ya gitmedik, görmedik yakından. Yakından yakalandıkları postların birçoğunu parayla sildiriyor bu insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şey gibi, hani para verdim, ben çok iyi bir üniversiteden personal training ile ilgili koç sertifikası aldım. Tamam, Türkiye'ye geldim, işe yaramıyor. Türkiye'de Vücut Geliştirme Federasyonu'nun eğitiminden geçmediğin sürece sen Amerika'da Boston Massachusetts'ten gel, Yale'den gel, istersen Iowa Üniversitesi'nden, istersen Kentucky'den, fark etmiyor. Yani biz gözümüzle görmeden heves ediyoruz. Dolayısıyla zaten bunlar söz konusu değil ve tamamen estetik operasyonlarının, estetik cerrahlarının mucizevi dokunuşlarından geliyor bunlar. Dediğim bu. Ama dediğim gibi kalçayı genişletmek mümkün mü? Egzersizde mümkün. Deep squat yapın. Yani lordozunuzu olabildiği kadar açın. Mobilitenizi, kalça mobilitenizi olabildiği kadar gerginleştirin. Zaten kalçanız sizin yapabileceğiniz, kaldırdığınız ağırlık miktarının artmasıyla doğru orantılı paralel olarak kalçanız genişleyecek. Ama yani sonuçta üstüne bir bardak su koyduğunuzda duracak kadar olmayacak. Durum böyle.
Çok teşekkür ederiz hocam. Benim ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Herhangi bir şey yok. Özellikle bu önümüzdeki iki hafta içerisinde güzel iki tane sunum hazırlıyorum şimdi. Hem gençlere hem de KS canlıların tamamına. Durum bu şekilde.
Tamam, o zaman çok teşekkür ederim bizimle olduğunuz için. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler.
Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.